Değerli konuklar, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz Sayın Yusuf Altuğ ile birlikte. Efendim, en son dedik ki müminlerin şevk ve heyecanını arttıracak şey nedir demiştik. Siz de işte Allah'ın yaratma sanatına karşı gösterdikleri ilgi ve şaşkınlık ve hayret onların şevklerini bir kat daha arttır demiştiniz. Ayrıca Allah'ın müminlere sunduğu güzellikler ve nimetlere karşı her ne kadar bazen onları unutsak da. Yani o güzellikleri, yani her gün soğuduğumuz havanın varlığını unuttuğumuz gibi, rengi, güzelliği, estetiği unuttuğumuz
i̇şte
gibi.
Allah o yüzden anın diyor. Yani o coşkuyu sürekli insanın kendinde sağlaması için, devamlı o telkini kendine yapması için belki de Allah nimetlerimi anın diyor.
Evet. Peki ne kazandırır bize? Yani bir mümine şevkli olmak ne kazandırır?
Çok büyük bir güç ve kuvvet kazandırır birincisi.
Neden?
Yani çalışma azmi, salih amele yönelik büyük bir çaba ve azim göstermesi açısından bir motivasyon kaynağıdır şevk. Yani şevkli olmayan insan zaten böyle bir nevi yarı ümitsiz. Ondan sonra benim yaptığımdan ne olur?
Esasında işte onu da ortaya koysak Sayın Altuğ. Yani şevksiz olmanın karşılığı nedir? Yani şevksizliğin adı nedir? Yani ümitsizliktir ve çok, değil mi? Bu Allah'ın çokça özellikle de iman etmeyenlere ancak yakıştırdığı bir şey değil mi tavır?
Şevksiz olanlar zaten ya kesin bilgiyle iman etmeyenler şevksiz oluyorlar. Ve bu kesin bilgiyle iman etmemiş olanlar mesela müminler için ahirete kesin bir bilgiyle iman ederler diyor. Kesin bilgiyle iman etmeyenler bazı şüpheleri olan, bazı şeyler içinde bocalayıp duran insanlar olmuş oluyor. Mesela Cenab-ı Allah Nisa suresinin 143. ayetinde arada bocalayıp dururlar, ne onlarla ne bunlarla tarifiyle tam kesin bilgiyle iman etmemişleri tarif ediyor.
Kimliksiz kalmış.
Kimliksiz. Mesela ahiretten belki de şüphe içinde. Mesela bocalıyor, acaba var mı yok mu, veyahut bu tür kesin bilgiyle iman etmeyenlerin şevki olması zaten mümkün değil. Şevksiz hareket tarzına girerler ve bunların işlerinin sonucu zaten pek hayırlı değildir, bereketli değildir, ağırdır. Yani özellikle onların en önemli özelliği ağır davranmalarıdır.
Evet.
Yani kesin bilgiyle iman etmeyenler ve kalbinde hastalık olanlar da diyebiliriz. Kur'an'da hakikaten bu tabir de aynı şekilde geçiyor. Mesela Bakara suresinin 10. ayetinde kalplerinde hastalık vardır diyor. Bu hastalık insanı şevksiz olarak bir işe yönelmeye, işte sırf verildi yapayım veyahut işte nasıl şey yapayım, böyle zaten bu tür şevksiz olanların bir çözüm üretme bir şeye karşı veyahut bir olayı geliştirme, ilerletme gibi bir akıl göstergeleri de bulunmaz. Çünkü olaya da karşı zaten isteksizdirler. Ve o isteksizlik bir nevi dua. Mesela istekli olmak bir duadır. Yani fiili
yine kendiniz yapmazsınız. Allah yaratır her şeyi.
Allah
ama
yaratır.
Siz dua etmiş olursunuz.
Tabii yani istekli hal zaten o hal bir dua halidir. Yani Allah'tan o konuda mesela başarı için, o konunun gelişmesi için, o konunun sonucunda faydalı olması için o istek onun bir nevi duasıdır. İsteksizlik de bunun tam tersi. Yani bunlara yönelik bir duası olmamaktır. Allah da insan ne dua ederse ona karşı verdiği için isteksizlik zaten çözüm üretmeme, akıl geliştirmeme, olayı geliştirmeme, fayda çıkarmama gibi neticeleri veren bir olay.
Sayın Altuğ, siz dediniz ki şevk ve heyecan mümine güç ve kuvvet kazandırır.
Evet.
Bundan başka ne kazandırır?
Allah'ın yardımı ve desteğini kazandırır. Çünkü demin dediğimiz gibi istekli olmak bir dua hali olduğu için Allah da Allah dinine yardım edene mutlaka yardım eder diyor Kur'an'da. Bu işte dine yardım amacıyla devamlı şevkli, azimli bir iş yapmaya yönelmiş bir insana Allah mutlaka yardım edecektir. Allah'ın vaadi bu. Cenneti vaadi gibi bir vaadi. Ve mutlaka işte bu ruh halinde olan, şevkle, azimle salih amel yapmaya çabalayan bir mümine Allah mutlaka desteğini vereceğini söylemiş oluyor.
Altuğ Bey, siz öyle söylerken aklıma şey geldi. Bir insanın dostu mesela Allah olsa, her şeyi yaratan, her şeyin sahibi, sizi de yaratan, sizi ve bütün zamanı da, mekanı da, bütün sizin sevdiklerinizi de
yaptıklarını da,
her şeyi yaratan bir yaratıcının sizin dostunuz olduğunu düşünür müsünüz? Mesela sizin veliniz olduğunu düşünün.
Evet.
Allah onların velisidir. Küfredenler için onların ise velileri yoktur diyor.
Evet.
Mesela Hazreti İbrahim için Allah onu dost edinmişti diyor. Yani gerçekten bundan daha şevk verici bir şey olabilir mi?
Evet.
Yani bütün alemlerin Rabbi sizin dostunuz. Yani desteği, siz öyle deyince hakikaten o uyandı.
Çok güzel belirttiniz hakikaten yani mümine çok daha şevklendiren bir his yani o Allah'ın sizin size yardım edeceğini bilmeniz ve sizin yanınızda olduğunu, size destek vereceğini bilmeniz bile zaten kendinize büyük bir güç ve kuvvet almış hissedersiniz. Tamamen Allah'a ait olan güç.
Zaten çokça rastlamışsınızdır. Yani insanlar işte ben şunu tanırım. O benim iyi ahbeyim için iyi söyler. Hatta omuzuma dokunmuştu bir defa. Mesela meşhur insanlardan bahsederler. Bu o insan için çok büyük bir şey kaynağı. Böyle heyecan kaynağı. Yani ben mesela işte Clinton'ı tanırım. Beni görmüştür ya da bana el sallamıştı mesela. Çok önemli bir şeymiş gibi. Halbuki öbür tarafta Allah sizi dost ediniyor. Yani o şevk evet. size ne kazandırır diye ben size sordum ama evet. cevabı çok dehşet bir cevap aldım hakikaten. Yani evet. Allah'ın yardımı ve desteği gerçekten.
İnşallah. Ve tabii ki cennetini kazandırma yönünde de şevk önemli bir faktör. Allah'a karşı hayırlı işte yarışmaya haline giren bir mümin. Hayırlarda yarışınız diyor Cenab-ı Allah. Cenneti umabileceği bir hareket tarzına girmiş olur. Şevk bunun için hakikaten bu ummaya yönelik olarak önemli bir duygu.
Peki biz diyelim ki bazı insanlar var ve yaptıkları işi şevkle yapamıyorlar. Evet belki iyi niyet taşıyorlar ama evet. yani ya daha doğrusu yaklaşmaya çalışıyorlar. Bir mümini en azından taklit etmeye başladı. Çünkü ayette hani bedevilere de ki siz mümin olduk demeyin, teslim olduk deyin diyor. Evet. Çünkü iman henüz kalbinize inmemiştir dediği yerde mesela bedevi tipi insanlar da var. Yani olayları cahiliyeden kurtulmuş ama tam da iman etmiş sayılmayan.
Evet.
Mesela peki şevksiz yapılan işlerin sonucu ne olur?
Evet, Fatır suresinin 32. ayetinde. Hı hı. Orada zaten Allah ayırıyor. Hayırda yarışıp öne geçenlerden bahsediyor. Orta yol tutanlardan ve nefsine zulmedenlerden bahsediyor. Yani bir nefsine zulmeden bir güruh da var. Orta yolda duranlar da var ve hayırlarda yarışanlar da var. Yani beş parmağın beşi bir değil. İnsanların hepsi farklı. Tabii ki hayırda yarışıp öne geçen öncüler de olacak. Fakat orta yolu tutanlar da olacak. Tabii ki herkesin şevki aynı olmayabilir. Allah Kur'an'da övdüğü ve makbul tuttuğu bir his olarak ve mümin özelliği olarak tarif ediyor ama tabii bunda herkesin nasibini alması söz konusu olmuyor. Bu tür insanların yaptığı işlerin sonucunda genelinde bir kere demin söylediğimiz gibi şevkli insana Allah'ın nasıl yardımı ve desteği oluyorsa şevksiz iş yapan insanlar mesela bu destekten mahrum kalıyorlar. Yani evet. çok büyük bir şeyden mahrum kalmış oluyorlar tabii ki. Allah'ın dini için öyle şevkli azimli mücadele etmeyen bir insan zaten o dua halinde olmadığı için o destekten otomatikman mahrum kalıyorlar. Evet. Dolayısıyla işlerinde bir bereketsizlik, bir verimsizlik söz konusu oluyor. Akıl geliştiremiyorlar. Konunun açılımlarına ilerleyemiyorlar. Çözümlerini bulmaya yönelik bir istekli tavır olmadığı için dolayısıyla bunlar da kendisine açılmıyor. Açılmayınca bereketsiz ve verimsiz işler çıkmış oluyor. Evet. İsteksizlikleri üşengeçliğe dönüşüyor. O da işlerinin çok uzamasına yol açıyor. Yani bir nevi tembellik de söz konusu oluyor.
Tabii. İnsanın üstüne gelen tabii. bir şekil alıyor.
Şevkli insanda tembellik olmaz. Yani mutlaka o işi yapmaya her an vaktini ona harcar. Onu bitirdiğinde başka bir şeye geçer ama şevksiz insanlarda zaten bu isteksizlik doğal bir hal olduğu için üşengeçlik, tembellik baş gösterebiliyor. Ve de o işlerin uzamasına, bereketsizliğine kadar giden bir yol açılmış oluyor. Dolayısıyla sonuçları pek hayırlı olmuyor tabii şevksizlik. Evet.
Esasında şimdi çok önemli bir konuyu burada konuşuyoruz. Belki bu kısa program içerisinde belki bunun sonuna da geleceğiz ama...
Evet.
Tabii ki bunu hakkıyla konuşmuş olmayacağız yine burada.
Evet.
Fakat çok önemli bir şeyi var. Yani insanlar, yani bizim şu konuşmalarımızda tabii ki hedef ahiret olduğu ve müminin de ana yurdun ahiret olması, orayı yurt edinmiş olmasından dolayı tabii ki konuşacağımız konu bu. Ama işin diğer bir yönü de var. Normal günlük hayatta da yani insan normal yaşantı içerisinde de esasında şevkin çok büyük bir önemi var. Aklıma şey geliyor bu pazarlama konusunda bir örnek verirler. İşte bir İtalyan firması Afrika'ya iki tane satış temsilcisini gönderiyor. Ondan sonra bu satış temsilcileri Afrika'yı biraz gezdikten sonra fax çekiyorlar memleketlerine. Bir tanesi diyor ki. Efendim diyor burada hiç kimsenin ayakkabısı yok. Bunları biz kesin ayakkabı falan satamayız. Bunlar yalın ayak geziyor zaten diyor. Onun için de öyle deyip geri dönüyor. Diğeri de aynı yerden fax çekiyor. Efendim diyor burada kimsenin ayağında ayakkabı yok. Müthiş ayakkabı satarız diyor. Yani iki bakış arasındaki fark. Yani olay yer aynı, konu aynı ama bakışları farklı.
Evet.
Yani belki mümin için bu kadar basit bir örnek söylenemezse de, fakat hayata bakışları bambaşka. Yani olaylar üzerine geldiği zaman birisi bunun Allah'ın bir imtihanı olduğunu biliyor ve imtihan edilip yani önünde nasıl doğru hareket yapması gerektiğini bildiği için ona karşı bir zevkle, şevkle yapan var. Bir de bütün belalar beni mi buldu kardeşim diyen ve her türlü şeye karşı yılgınlığa düşen, olay karşısında yılgınlığa düşen bir de diğer bir adam var. İşte esasında yani normal yaşarken de Allah'ın acısını ona çok derinden tattırıyor gibi geliyor.
Evet, çok doğru söylüyorsunuz.
Peki, şevksizlikten kurtulmanın yolu ne? Ne yapmak gerekir eğer şevksizlik baş göstermişse veya birini görmüşsek ne tavsiye edebiliriz?
Bence ve benim gördüğüm tek çözüm yolu Allah korkusu. Hı hı. Yani insanın Allah'a karşı korkusunu arttırması gerekiyor. Şevksizliğin bence tek çözümü bu. Hı hı. Çünkü hakikaten insan nefsiyle birlikte yaratılan bir varlık. Yani sadece ruhu yok. Yani kötülüğü emreden Allah'ın Şems suresinde tarif ettiği gibi fücurunu, yani kötü davranışlara yönelik içinde istekler duydurtan o nefisle birlikte yaratıyor. Hı hı. Ve nefis sevgiyle terbiye olmayan bir varlık. Yani sevgiye nazı geçebilen bir özellikte bir yapı, hı hı, nefs. O yüzden nefs korkudan daha çok anlıyor. Yani Allah korkusu o yüzden. Özellikle cehennem korkusu. Yani Allah'ın isteklerini Allah'ın hoşnut olacağı tarzda yerine getirememekten kaynaklanan cehennem korkusu.
Bir tedirginlik.
Bir tedirginlik. Bunun mutlaka müminin üzerinde olması gerekiyor. Ve Allah güç yetirebileceğiniz kadar, getirebildiğiniz kadar benden korkun diyor. Yani insan maksimum şekilde kendi bulunduğu noktayı da devamlı aşma isteğiyle Allah korkusunu arttırmaya çaba göstermesi gerekiyor. Mutlaka ki tek çözüm, bu işi katalize edecek tek çözüm o olacaktır. Korku arttıkça insanın cehennemden kurtulmak için salih amele yönelik çok daha azimli, şevkli bir çaba göstermesini zaten anlayacaktır. Ve o hali otomatikman imanı arttıkça korkusu artacaktır. Korkusu arttıkça o şevk gücünü kendisinde bulacaktır. Bu Allah korkusu tabii şimdi bu programın şeyi açısından kısa geçiyoruz ama başka bir programda Allah korkusunu geniş işlemek vaadiyle inşallah. Tek çözüm olarak bunu gösterebiliriz.
Evet. Şimdi zaten dediğiniz gibi inşallah başka bir konu, program başka bir vakitte yine tekrar ele alalım. Böyle bir şeyimiz olsun. Ancak tabii orada çok çok kısa bir hatırlatma yapmak lazım. Yani şimdi korku deyince böyle bir Allah korkusu çok farklı bir şey. Saygı dolu bir korku. Yani onu böyle insanın mesela sevdiğini, sevdiğinin kendisine üzülmesinden veya yanlış anlamasından veya sevgisini kaybetmekten dolayı duyulan bir korku. Çünkü Allah gerçekten kullarına karşı çok şefkatli ve merhametlidir diyor.
Evet.
Siz mesela kaba bir davranışla, yani Allah'ın size verdiği nimetleri fark etmeyerek, onlara karşı şükretmeyerek, hı hı, onun bir heyecanını duymayarak, yani söz gelimi size çok anneniz veya çok sevdiğiniz birisi size bir hediye alsa, yani hiç yüzüne bakmadan dönüp gitseniz o hediyeyi elinize alıp nasıl bir şey olabilir, bir tavırdır bu, nasıl bir saygısızlığa bir şeydir.
Evet.
Yani Allah'a karşı, o nimetlerine karşı herhangi bir saygısızlık yapıp da yani o sevgiyi kaybetmekten dolayı bir şey olmalı, bir korku olmalı. Yani o sevgiyi tutabilmek daha da arttırır, o şevki kazanır.
Benzetme de hata olmasın da bir küçük bir çocuğun annesinden hem onun şefkatinden hem de korktuğunda yine tekrardan hem ondan korkup yine kendi, hı-hı, annesinin kollarına o şefkate sığınması gibi bir şey yani o.
Yani
anne korkusundan yine annenin şefkatli kollarına sığınıyor. Benzetme de hata olmasın ama tabii Allah korkusu, korku tabii bizim Türkçe'de kullandığımız bir terim olarak bize verdiği mana dünyevi korkuları andıran bir şey. Halbuki Kur'an'da o mesela haşyet olarak geçiyor Arapçasında.
Evet.
Yani bu saygı dolu bir ürpertiyle bir korkuş. Yani, hı-hı, Allah korkusunun farkı Arapçada kendini gösteren bir şey ama tabii, hı-hı, Türkçe terimlerde biz onu dünyevi korkular, orada kullandığımız korkuyla burada aynı korku gibi zannediyoruz.
Panik, halbuki, ürkme falan gibi bir şeye
tabii,
benziyor.
Tabii tamamen çok farklı bir manayı, bir hissi tarif eden bir korku. Hı-hı. O korku dünyevi korkularla karşılaştırdığımızda o korkunun nasıl olduğunu, mesela sonuçlarını karşılaştırırsak iki korkunun, hı-hı, ne kadar farklı olduğunu anlayabiliriz. Örneğin dünyevi korkularda diyelim ölüm korkusunda diyelim şimşek çakıyor, yıldırım çakıyor, her an ölebileceğini zanneden bir insan düşünün. Mümin olmayan bir insan. Hı hı. Oradaki psikolojisi şu olur mesela. Ölüm korkusundan panik yaşar. Panikten
aklı gider.
Heyecan duyar ve çözüme yönelik bir akıl göstergesinde bulunamaz. Hı hı. Çünkü o anda korkuyordur ve ondaki panik çözümsüzlük üretir. Akıl gösteremez. İşte zarara giden bir korku. Fakat aynı durumla karşılaşan bir mümin sadece Allah'tan korkar çünkü mümin. Ve Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmaz. Böyle bir insan mümin bir aynı olayla karşılaştığında tamamen olayın mesela kendisinin bir imtihan vesilesi olduğunu, her şeyin Allah'ın elinde olduğunu bilen şuurla yaklaşan bir insandır. Dolayısıyla
Hazreti
o anda
sabreder.
Evet, o anda panik yapmaz. Çünkü her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu bilir. Ve onun özellikle kendisine o görüntüyü, o ortamı Allah'ın yarattığını bilir. Burada denendiğini bilir. Tevekküllü olması itibariyle orada bir panik durumu yaşamaz. Her şeyi Kur'an'a göre değerlendirir. Ve orada panik yapıp korkmayacağı için akıl gösterir, çözüm üretebilir.
Evet, tamamen farklı.
Birisinde evet. Akılsızlık, panik ve çözümsüzlüğe giderken birisinde akıl göstergesi, çözüm ve tevekküllü bir anlayışa doğru gidiyor. İkisinin 180 derece farkı var.
Evet. Sayın Altu, bugünkü söyleşimizde gerçekten içimizi ferahlattınız. Belki gaflet gerçekten çok büyük tehlike. Yani her insanı sarabiliyor. O nedenle evet. Gerçekten bizim uzun süre belki düşünmemiş olabileceğimiz ya da belki bu güzelliklerden bir kısmı en azından hatırlayamadığımız fakat bugün gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederiz öncelikle.
Ben teşekkür ederim mesela.
Değerli dinleyicilerimizle birlikte şunu düşünmemiz gerekir. Allah bize cenneti vaat etmiş. Yani hiç kimsenin tarifinde bile zorluk çektiği, diledikleri her şey ve nefislerin çektiği her şeyin verileceği sonsuz bir hayat ve cennet ve eşler ve tahtlar ve dostlar, sıddıklar hepsinin bir arada olacağı bir yer.
Ve Allah, onun üstünde Allah'ın hoşnutluğu.
Allah'ın hoşnutluğu. İnşallah hepimiz bu şevk ve heyecanla o hedefe doğru çok hızlı bir şekilde ulaşmış oluruz.
İnşallah.
Değerli dinleyenler, bir Yaratılış Gerçeği programının böylece sonuna geldik. Bir diğer Yaratılış Gerçeği programı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.